8. ayrım, sayfa 86. İnfazcı Lars Kepler. Yuna elindeki not defterini hızla duvara fırlattı ve gözlerini kapattı. Perkele diye fince küfretti. Dipnot fince siktir. Parmaklarının arasından kayan bir şeyler vardı. Tam yakalayacakken kaymıştı işte. Bir şeyler hissetmiş, neredeyse her şeyi çözmüş, dokunmuş ama ele geçirememişti. Viola diye düşündü Yuna. Teknenin kıç güvertesinde öldün. Peki cesedini niçin kabine taşıdılar? Kim taşıdı? Katil mi yoksa başka biri mi? Biri onu teknenin güvertesinde bulsaydı belki hayata döndürmeye çalışır, SOS acil yardım merkezini arar, böyle bir durumda ne yapılırsa onu yapardı. Peki ama öldüğünü, artık hayata döndürülemeyeceğini anlarsa ne yapardı? Belki onu orada öylece bırakmaya vicdanı razı olmaz, içeri taşıyıp üzerine bir şey örterdi. Ama ceset ağır olurdu, iki kişi bile zor taşırdı. Belki salona kadar taşınabilirdi. Arada yalnızca 5 metre vardı. Geniş cam kapılardan geçilecek ve yalnızca bir basamak inilecekti. Bu mümkündü. Kötü bir niyet olmaksızın yalnızca insaniyet namına yapılacak bir şeydi. Ama hiç kimse özel bir niyet taşımaksızın bir cesedi dar dik merdivenlerden aşağı indirip dar koridordan geçirerek ön kabindeki yatağa taşımazdı. Bunu ancak suyla dolan bir teknenin kabininde boğulup kalmış, zavallı bir kadın havası vermek isteyen biri yapabilirdi. Kesinlikle diye mırıldanarak ayağa kalktı Yuna. Pencereden dışarı baktı. Pencerenin beyaz pervazında yürüyen neredeyse mavi bir kın kanata takıldı gözleri. Bakışlarını kaldırdı. Bisiklet süren bir kadın ağaçların arasında kayboldu. Birden elinden kaçırdığı o parçayı buldu Yuna. Tekrar oturdu, trompet çalar gibi parmaklarını masaya vurmaya başladı. Teknede buldukları ceset Penelope'nin değil, kız kardeşi Viola'nın cesediydi. Ama Viola kendi yatağında değil, Penelope'nin yatağındaydı. Katil benim yaptığım hatayı yaptı diye düşünürken ürperdi Yuna. Penelope Fernandez'i öldürdüğünü sandı. Bu nedenle onu ön kabindeki yatağa taşıdı. Akla uygun tek açıklama bu. Yani Penelope Fernandez ile Björn Armskog'dan şüphe duymaya gerek yok. Onlar bu hatayı yapmazdı. Odanın kapısı çarpılarak açıldığında Yuna irkildi. Kapıyı sırtıyla iterek iğne açmıştı. Kucağında ince uzun bir karton kutuyla arkası dönük içeri girdi. Kutunun ön tarafında alev resimleri ve Guitar Hero yazısı vardı. Ben ve Frippe. Sus dedi Yuna. Ne oldu dedi iğne. Hiçbir şey, yalnızca düşünmeliyim dedi aceleyle. Sandalyeden kalkan Yuna hiçbir şey demeden odadan çıktı. Danışmadaki gözleri ışıldayan kadının söylediklerini aldırmadan fuayeden geçip dışarı çıktı. Güzel güneşli bir hava vardı. Park alanının yanındaki çimlerin üzerinde durdu. Viola'yı dördüncü bir şahıs, kız kardeşlerini tanımayan biri öldürdü diye düşündü. Viola'yı öldürdü ama Penelope'yi öldürdüğünü sandı. Penelope belki hala hayattaydı, belki o da ölmüştü. Bir adada yahut denizin derinliklerinde bir yerdeydi cesedi. Umarım yaşıyordur diye düşündü Yuna. Büyük bir ihtimalle yaşıyordu. Eğer yaşıyorsa onu mutlaka bulurlardı. Yuna aceleyle arabasına doğru yürüdü ama nereye gideceğini bilemiyordu. Telefonunu arabanın üzerinde buldu. Arabanın kapısını kilitlerken oraya bırakmış olmalıydı. Telefonu aldı, güneşin altında sımsıcak olmuştu. Anya Larson'u aradı, cevap alamadı. Arabaya bindi, emniyet kemerine bağlayıp öylece oturdu. Olayların gelişimine dair yürüttüğü muhakemede bir hata var mı diye düşündü. Hava boğucuydu ama park alanının yanındaki leylakların sarhoş edici kokusu, morgun burnuna yapışan çürük kokusunu yok etmişti. Hala elinde tuttuğu telefonu çaldı. Numaraya bakıp açtı. Doktorunla biraz önce konuştum dedi Anya. Onunla niçin konuştun ki diye şaşkın bir ifadeyle sordu Yuna. Onu görmeye gitmemişsin diye yakındı Anya. Gerçekten vakit bulamadım. Ama ilaçlarını alıyorsun değil mi? Çok iğrenç şeyler dedi Yuna. Bak ciddiyim, sağlığından çok endişelendiği için aradı dedi Anya. Ben onunla konuşurum. Yani şu olayı çözdükten sonra mı? Kağıdın kalemin var mı dedi Yuna. Sen bana hiç aldırma dedi Anya. Teknede bulunan kadın Penelope Fernandez değil. Biliyorum Viola, Petter beni aradı.
İyi, yanıldın Yuna.
Evet biliyorum. Hadi söyle Yuna diye güldü Anya.
Ben her zaman yanılırım dedi alçak sesle Yuna.
Bir süre sustular. Biraz şaka yapamaz mıyız yani dedi Anya.
Tekne ve Viola Fernandez hakkında bir araştırma yapabildin mi?
Viola ile Penelope kardeşler diye başladı Anya. Penelope ile Bjorn arasında ilişki var. Yahut ne deniliyorsa işte 4 senedir birlikteler.
Evet, bunu tahmin etmiştim.
Evet, aferin sana. Devam edeyim mi yoksa hiç gerek yok mu?
Yuna cevap vermedi. Yalnızca başını geriye yasladı. Arabanın ön camı bir ağaçtan dökülen tohumlarla kaplanmıştı.
Viola'nın tekne gezisine katılması önceden kararlaştırılmamış diye devam etti Anya. Erkek arkadaşı Sergey Yaruşenko ile kavga edince annesini arayıp ağlamış, annesi de ona Penelope'ye takılmasını önermiş.
Penelope hakkında ne biliyorsun?
Doğrusunu söylemek gerekirse önceliği kurbağana verdim, Viola Fernandez'e. Çünkü...
Ama katil Penelope'yi öldürdüğünü sanıyor.
Dur bir dakika... Ne diyorsun sen Yuna?
Hata yaptı. Cinayeti gizlemek, bir boğulma vakası süsü vermek istiyordu ama Viola'yı Penelope'nin yatağına koydu.
Çünkü onu Penelope sanıyordu.
Penelope Fernandez hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Ne iş?
Benim idollerimden diye sözünü kesti Anya. Barış eylemcisi. St. Paul's Gatan 3 numarada oturuyor.
O ve Bjorn Armskog için arama kararı çıkardık dedi Yuna. Sahil güvenlik 2 helikopterle Dalaru adası çevresini arıyor ama deniz polisinin de bir arama tarama ekibi göndermesi gerekiyor.
Neler yapılıyor bakacağım dedi Anya.
Ayrıca birinin Viola'nın erkek arkadaşıyla ve tekneyi bulan balıkçıyla ilişkiye geçmesi gerek. Teknede yapılan teknik incelemeler ile adli tıp raporlarını acilen bir araya getirmeliyiz.
Linköping'i arayayım mı?
Ben Erikson'la konuşurum. O onları tanıyor. Zaten Penelope'nin dairesine bakmak için onunla buluşacağım.
Sanki soruşturmanın başıymış gibi davranıyorsun. Öyle misin?
Bölüm 17. Çok tehlikeli bir adam. Boğucu bir hava vardı. Sanki bir fırtına kopmak üzereydi. Yuna, Linna ve Erikson balıkçı malzemeleri satan eski bir dükkanın önüne park ettiler. Bu dükkanın vitrinine o hafta Stockholm'de tutulan en büyük son balığının fotoğrafı asılırdı hep. Yuna'nın telefonu çaldı. Claudia Fernandez arıyordu. Yuna dükkanın duvarının dibindeki küçük gölgeye sığınarak açtı telefonunu.
Arayabileceğimi söylemiştiniz dedi zayıf bir ses.
Tabii buyurun.
Çok meşgulsünüzdür biliyorum ama ben düşündüm de... Kızım Penelope demek istediğim, eğer bir haber alırsanız bilmek istiyorum, eğer...
Claudia'nın sesi kayboldu. Alo, Claudia?
Buradayım, affedersiniz diye fısıldadı.
Ben komiserim dedi Yuna. Olayların arkasında bir suç var mı diye araştırırım. Penelope'yi sahil güvenlik arıyor.
Ne zaman bulacaklar kızımı?
Şu an helikopterle bölgeyi tarıyorlar. Bir de arama ekibi yollayacaklar. Ama helikopterle aramaya başladılar. Claudia'nın ağlamamak için kendini zor tuttuğunu hissetti Yuna.
Ben ne yapmalıyım bilemiyorum. Ben ne yapmalıyım? Arkadaşlarıyla konuşmam gerekiyorsa.
En iyisi sizin evde beklemeniz dedi Yuna. Belki sizi arar.
Yok aramaz dedi Claudia.
Bana kalırsa...
Penny'ye karşı her zaman sert davrandım. Ona hep kızdım. Niçin böyle davrandım bilmiyorum. Ben onu kaybetmek istemiyorum. Penelope'yi kaybetmemeliyim ben.
Claudia ağlamaya başladı. Kendini toparlamaya çalıştı, yapamadı. Aceleyle özür dileyerek telefonu kapattı. Penelope Fernandez, St. Paul's Gatan 3 numarada balıkçı malzemeleri satan dükkanın karşısındaki binada oturuyordu. Üzeri Japon harfleri ve manga resimleriyle kaplı bir vitrine bakarak kendisini bekleyen Erikson'un yanına gitti Yuna. Raflarda yüzlerce Hello Kitty vardı. Kocaman masum yüzlü kedi oyuncakları. Bütün dükkan binanın kirli kahverengi cephesiyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Minnacık beden, kocaman kafa dedi Erikson Hello Kitty'leri işaret ederek. Çok şirinler diye mırıldandı Yuna. Benim durumum tam tersi. Kocaman bir bedenin üzerinde küçük bir kafa taşıyorum diye şaka yaptı Erikson. Yan göze bakarak gülümseyen Yuna geniş kapıyı açtı. Kapılardaki isimlere, tavan lambalarının ışıklı butonlarına bakarak çıkmaya başladılar. Merdiven boşluğu, güneş, toz ve çorba kokuyordu. Dördüncü kata geldiklerinde durup birbirlerine baktılar. Yorgunluktan yüzü titreyen Erikson iç çekerek alnında biriken terleri sildi. ''Şu halime bak'' dedi Yuna'ya. ''Bugün boğucu bir hava var'' dedi Yuna. Zilin etrafında birkaç çıkartma vardı. Nükleer karşıtlarının sembolü, barış sembolü ve dürüst ticaret logosu. Erikson'a şöyle bir göz atan Yuna kulağını kapıya dayadı, gözleri kısıldı. ''Ne var?'' diye fısıldadı Erikson. Yuna kulağını kapıdan ayırmadan zile basıp içeriği dinledi. Bir süre bekledikten sonra cebinden bir maymuncuk çıkardı. ''Belki bir şey değildi'' dedi ve basit kilidi zorlanmadan açtı. Kapıyı açan Yuna birden fikir değiştirmiş gibi tekrar kapattı. Erikson'a olduğu yerde kalmasını işaret etti. Bunun niçin yaptığını bilmiyordu. Dışarıdan dondurma arabasının müziği duyuldu. Erikson endişeyle çenesini kaşımaya başladı. Yuna kapıyı dikkatle açarak içeri girdi. Paspasın üzerinde günlük gazeteler, duyurular ve sol partiden gelen bir mektup duruyordu. İğrenç bir koku ve boğucu bir hava vardı. Elbise dolabının önünde kadife bir perde sarkıyordu. Borulardan bir tıslama sesi ve içeride bir yerden saat tıklaması gibi bir ses geliyordu. Yuna tuhaf bir sezgiyle elini silahına götürdü, kabzasına dokundu ama kılıfından çıkarmadı. Bakışları kan kırmızısı perdeden mutfak kapısına kaydı. Nefesini tuttu, oturma odasına açılan kapının buzlu camlarından içeriği görmeye çalıştı. İçgüdüleri daireyi hemen terk et demesine rağmen bir adım daha ilerledi Yuna. İçinden bir ses daireden çıkıp destek çağırmasını söylüyordu. Buzlu camın arkasında bir karartı oldu. İki tarafından pirinç çubuklar sarkan rüzgar çanı ses çıkarmadan sallandı. Yuna havadaki tozların güneş ışığında nasıl yön değiştirdiklerini gördü. Penelope'nin dairesinde yalnız değildi. Kalp atışları hızladı. Odada biri vardı, bunu hissediyordu. Bakışlarını mutfak kapısına çevirdi ve her şey aniden gelişti. Ahşap zemin gıcırdadı, seri ritmik tıkırtılar duyuldu, mutfak kapısı yarı açıktı. Yuna menteşelerin arasından bir hareket fark etti. Sanki bir demir yolu tünelinin içindeymiş gibi sırtını sıkıca duvara yasladı. Birisi sessizce loş, uzun ole çıktı. Bir sırt, bir omuz ve bir kol gördü Yuna. Hızla yaklaşan şahıs kendi etrafında döndü. Beyaz bir dile benzeyen bir bıçak aşağıdan hızla yukarı kalktı. Öylesine beklenmedik bir açıdan geldi ki darbeyi savuşturamadı Yuna. Elbisesinin içine dalan bıçak silahın kılıfına dayandı. Yuna adama doğru bir yumruk salladı ama tutturamadı. Bıçağın ikinci kez havalandığını görüp kendini yana attı. Bu defa bıçak tam yukarıdan iniyordu. Başını banyo kapısına çarptı Yuna. Kapının kenarına saplanan bıçak uzun bir kıymık koparttı. Ayağa kayan Yuna yere yuvarlandı. Kendi etrafında dönerken alçaktan rastgele tekmeler savurdu. Bunlardan biri sanki saldırganın ayak bileğini bulmuştu. Yuvarlanıp uzaklaşarak silahını çekip emniyetini açtı. Dış kapı hala açıktı. Merdivenlerden aşağı hızla inen ayak sesleri duyuldu. Ayağa kalkan Yuna adamın peşinden koşacakken bir tıslama sesi duyarak durdu. Bu sesin nereden geldiğini hemen anladı. Aceleyle mutfağa daldı. Mikrodalga fırın çalışıyor, çatırdayarak kıvılcımlar çakıyordu. Eski doğal gaz ocağının dört gözünün düğmeleri de sonuna kadar açıktı. Evin içine gaz doluyordu. Yuna yuvarlak zaman ayarı hevesle tıklayan mikrodalga fırına doğru atıldı. Çatırtılar artmıştı. Fırının içinde cam tabakta bir böcek ilacı spreyi dönüyordu. Yuna fırının fişini kopartır gibi prizden çekti. Çıtırtılar sustu. Şimdi yalnızca ocaktan gelen tek düze sıslama sesi duyuluyordu. Yuna gaz vanasını kapattı. Gaz kokusundan midesi bulanmıştı. Mutfak penceresini açtı. Ardından fırındaki sprey kutusunu kontrol etti. İyice şişmişti. En küçük bir temasla hala patlayabilirdi. Mutfaktan çıkan Yuna aceleyle daireyi dolaştı. Odalar boş ve dokunulmamıştı. Havada hala ağır bir gaz kokusu vardı. Erickson kapının önündeki merdiven sahanlığında dudağında bir sigarayla uzanıyordu. ''Sakın yakma!'' diye bağırdı Yuna. Gülümseyip yorgun bir ifadeyle elini sallayan Erickson, ''Çikolata sigara!'' diye fısıldadı. Hafifçe öksürdü. Yuna Erickson'un ayaklarının etrafındaki kan gölünü ancak o zaman gördü. ''Yaralanmışsın.'' ''Önemli değil.'' dedi. ''Bunu nasıl becerdi bilmiyorum ama adam aşil tendonumu kesti.'' Yuna telefonla ambulans çağırdıktan sonra Erickson'un yanına oturdu. Erickson'un yanakları solgun ve terliydi. Sanki kusacak gibiydi. ''Adam koşarken hiç duraksamadan kesti beni. Sanki bir örümceğin saldırısına uğradım.'' Sustular. Yuna kapının arkasındaki şimşek gibi hareketleri düşündü. Bıçağın nasıl bir hızla hareket edip hedefini nasıl isabetle hesapladığını. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordu. ''Kız içeride mi?'' dedi Erickson soluyarak. ''Hayır.'' Rahatlayarak gülümseyen yüzü birden karardı. ''Adam evi havaya uçuracaktı değil mi?'' diye sordu. ''Belli ki bir takım izleri yahut bağlantıları yok etmek istiyordu.'' dedi Yuna. Sigara şeklindeki çikolatanın kağıdını soymaya çalışan Erickson elinden düşürdü ve bir süre gözlerini kapattı. Yanaklarının rengi gri beyaza dönmüştü. ''Onun yüzünü sen de görmedin değil mi?'' dedi Yuna. ''Hayır.'' dedi Erickson. ''Ama yine de bir şey gördük. Bir şeyler hep görünür.'' 18. Bölüm Yangın. Ambulans görevlileri onu düşürmeden taşıyacaklarına dair bir kez daha güvence verdiler Erickson'a. ''Ben yürüyebilirim.'' diye itiraz eden Erickson gözlerini yumdu. İndikleri her basamakta çenesi titriyordu. Yuna Penelope Fernandez'in dairesine tekrar girdi. Bütün pencereleri açıp evi havalandırarak kayısı rengi kanepeye oturdu. Gayet rahattı. Eğer daire havaya uçsa büyük ihtimalle hava gazı faciası diye rapor edilecekti. Yuna hiçbir anı parçasının kaybolmadığını, insanın gördüğü hiçbir şeyin belleğinden silinip gitmediğini, yalnızca denizin derinliklerindeki bir batık gibi belleğin derinliklerinden çıkarmak gerektiğini düşünüyordu. Peki ben ne gördüm? Hiçbir şey görmemişti. Yalnızca çok seri hareketler ve bir bıçak. Hepsi bu diye düşündü, başka hiçbir şey görmedim. Tek başına bu bile gözlemlerin bu kadar kısıtlı olması, sıradan bir katille karşı karşıya olmadıkları duygusunu doğrulamaya yeterdi. Karşılarında profesyonel bir katil vardı, bir temizlikçi. Bunu daha önce de düşünmüş ama bu düşüncesi şimdi ete kemiğe bürünmüştü. Viola'nın katilinin holde karşılaştığı adam olduğundan emindi. Asıl hedefi Penelope'yi öldürmek ve tekneyi batırarak cinayete kaza süsü vermekti. Bir sürprizle karşılaşmadan önce Penelope'nin dairesinde yapmak istediği de buydu. Görünmez olmak istiyordu. Yapacağını yapmak ama geride polisin bulabileceği hiçbir iz bırakmamak. Yuna etrafına göz gezdirirken gözlemlerine bir bütünlük kazandırmak istiyordu. Yukarı katta oynayan çocukların seslerini duydu. Eğer Yuna zamanında yetişip mikrodalga fırının fişini prizden çekmese bu çocuklar kendilerini bir cehennem ateşinin içinde bulacaklardı. Katil hiçbir şeyi yarım bırakmak istemiyor, hedeflediği şeyi mutlaka yerine getirmeye çalışıyordu. Daha önce bu kadar tehlikeli biriyle karşılaşmamıştı Yuna. Barış eylemcisi Penelope Fernandez'in evinde karşılaştığı bu adamın yalnızca nefret dolu bir aşırı sağcı olmadığından emindi. Tamam, onların da böyle inceden inceye düşünülmüş şiddet eylemleri vardı ama bu adam meslekten biriydi. İsveç'teki aşırı sağcıların çaplarının çok üstünde profesyonel bir katil. Peki burada ne arıyordu diye kendi kendine sordu Yuna. Bir temizlikçinin Penelope Fernandez'le ne derdi olabilir? Penelope neye bulaştı? Bu işin altında ne var? Adamın kestirilemez hareketlerini düşündü. Bıçak kullanma tekniği bildik, bütün savunma tekniklerini poliste ve askerde öğretilenler de dahil bertaraf edebilecek düzeydeydi. Sağ koltuğunun altında silahı olmasa daha ilk bıçak darbesi ciğerini deşecekti. Bunu düşünürken içi ürperdi Yunan'ın. Kendini geriye atmasa ikinci darbede kafasının ortasına inecekti. Yuna kanepeden kalkıp oturma odasına geçti. Özenle düzeltilmiş yatağın baş tarafında İsa'lı haç vardı. Penelope'yi öldürdüğünü düşünen bir temizlikçi tekneyi batırarak olaya kaza süsü vermek istemişti. Ama tekne batmamıştı. Belki katil bir nedenle işi yarım bırakmak zorunda kalmış, tekrar geri dönmek üzere tekneyi terk etmişti. Teknenin boğulmuş genç bir kadın cesediyle yüzerken bulunmasını istemediği kesindi. Ya hesaplamadığı bir durumla karşılaşmış, yahut ani bir talimatla planı değiştirmişti. Ama cinayetten 1,5 gün sonra Penelope'nin dairesinde ne işi vardı? Bu daireyi ziyaret etmen için çok güçlü bir nedenin olmalı. Böyle bir riski almanın sebebi ne? Dairede seninle yahut sana bu işi verenle Penelope arasında bağlantı kurmaya yol açacak bir iz mi var? Burada bir şey yaptın sen, parmak izlerini yok ettin. Bir hard diski sildin, telesekretere bırakılan bir mesajı yok ettin yahut bu daireden bir şey aldın. Bunları yapmak için buradaydın ama ben gelince yapamadın. Belki bu nedenle bir yangınla bütün izleri silmeye karar verdin. Bu olabilir. Keşke Erickson burada olsaydı diye düşündü Yuna. Bir uzman olmadan olay yerini inceleyemezdi. Gerekli aletlerden yoksundu. Eğer bu işi kendi başına yapmaya kalkarsa bir takım izleri yok edebilirdi. Belki DNA'lara zarar verir, görünmez ipuçlarını kaçırabilirdi. Yuna pencereye gidip sokağa baktı. Karşıdaki sandviç kafesinin önünde boş bir masa duruyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 97.